Açık Gazete.
Merhabalar, bugün 22 Eylül Salı, yıl 2020, ay 9, gün 266, Hızır 140.
1442 Hicri Sefer 5, 1436 Rumi Eylül 9.
Yağmur.
Günün tarihi. 88 yıl önce bugün 22 Eylül 1932'de ünlü gazeteci, yazar ve besteci Ahmet Rasim İstanbul'da vefat etti. Birçok gazetede çalışmıştı. Kurtuluş Savaşı sırasında yazdığı yazılar nedeniyle tutuklanmış, son yıllarda milletvekilliğine seçilmişti.
Günün sözü. Mutlu insanlar her şeyin en iyisine sahip olanlar değil, sahip olduklarını kaybetmeyecek kadar çok sevenlerdir. Bukowski.
Büyük Saatli Marif Takvimi.
Yeah.
Herkese merhaba. Açık Radyo burası. AçıkRadyo.com.tr ve Açık Gazete başladı. Ben Özdeş Özbay, Can Tonbil ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Andrei Gritsko da bize destek veriyor.
Günaydın.
Günaydın.
Evet, açılışta Mor ve Ötesinden Sevda Çiçeği şarkısını dinledik. Nedenine gelirse bildiğiniz üzere aslında Sevda Çiçeği bir cover şarkısı. Münir Fikret Kızılok'un şarkısıydı ve kendisi 22 Eylül 2001 yılında İstanbul'da hayatını kaybetmişti. Yani Fikret Kızılok'un ölüm yıldönümü bugün. İlerleyen dakikalarda bizzat kendisinden de şarkılar dinleyeceğiz. Kendi sesinden şarkılar dinleyeceğiz. Ancak sabah açılış şarkısını Fikret Kızılok yerine böyle bir coverla hep birlikte daha rahat uyanabilmek için böyle bir değişiklik yapmış olduk. Çünkü Kızılok'un şarkıları bildiğiniz üzere biraz daha melankolik, daha yavaş tonda ilerleyen şarkılar. Bu ama yine de kendisine de ses vereceğiz ilerleyen dakikalarda. 22 Eylül 2001'de bir hastanede uzun süredir çektiği kalp hastalığı yüzünden hayatını kaybetmişti. Çok sayıda şarkısı var. Çok sayıda grup ve müzisyen tarafından şarkıları yeniden düzenlendi. Yani cover dediğimiz şekilde yeniden düzenlenerek günümüzde de yeniden yorumlanmıştı. Şimdi Mor ve Ötesinden açılışı yapmışken Can geçtiğimiz günlerde bizim Açık Gazete'de yer veremediğimiz bir yazısını buldu. Mor ve Ötesi solisti Harun Tekin'in. Onunla başlayalım istiyoruz. Sonra tarihte bugünle devam edeceğiz.
Evet efendim, uzun süredir tartışılan konu ama ne yazık ki bizim bir şekilde durumumuzdan ötürü, Ömer Madra'nın da yokluğundan ötürü çok fazla konuşamadığımız ve destek veremediğimiz konulardan bir tanesi bu. Sahne ve müzik hayatıyla alakalı olarak pandemi sırasında ve özellikle son haftalardaki çıkan seslerin duyurulması çok beceremedik. Bu vesileyle hazır bu parçayı çalmışken Harun Tekin'in, dinleyicimiz ve destekçimiz olan Harun Tekin'in de sözlerine bir yer verelim diye düşündük. Twitter'dan, sosyal medya üzerinden uzun bir mesaj paylaşmıştı. Sözcü gazetesi de bunu haberleştirmiş. Şunu diyor Harun Tekin: sevgili halkımız, sahne ve müzik bitmek üzere, haberiniz olsun ve sayın idare, saygıda kusur etmeden yazmaya çalıştık ama bizim tayfanın senden gerçekten ciddi bir beklentisi yok demiş. Ve isimlerinin ima ettiği düşüncesi bile müzisyenlerinin, yani meslek birliğinden bahsediyor burada, müzisyenlerin sahne sanatçılarının sorunlarını onların faaliyet alanında değildir. Tüm çabalar, tabii ki tüm ortak çabalar için bu kurumlar da yeri geldiğinde destek vermelidir. Ancak sahne sanatlarına dair mesele çok derindir demiş. Bizim dünyamız sizin ekranda gördüğünüz isimlerden ibaret değil diyor Harun Tekin. Kaldı ki o evlerin isimlerinin de çoğunun hayatı çoğunlukla size hiç yansımayan maddi manevi dertlerle dolu. Sahne sanatçıları ve emekçileri kolay olmayan hayatlarını hayatınıza güzellik katman için geçiriyor dersek çok da yanlış olmaz. Sevgili halkımız, sahne ve müzik bitmek üzere, haberiniz olsun ve sayın idare, saygıda kusur etmeden yazmaya çalıştık ama bizim tayfanın senden cidden bir beklentisi yok. Katkımız olan özel kopyalama harcını isteriz. Kendi ürettiğimiz ve başkalarının ürettiği yardımlaşma çabalarının engelleme ve engellenmeyeceğini ilan et isteriz. Belirli sınırlamalar geldiğinde özel olarak da bizi hedef almıyorsan böyle hissettirme ve düğün dernekle sahne sanatlarını bir tutma isteriz. Bir de en zor durumda olanlarımızı tespit ederek onları bir süre maddi olarak destekle isteriz. Sadece sektör içi ve sektörler arası dayanışma faaliyetlerinin kısıtlanmaması bile bu kışı atlatmaya yetebilir. Bir devlet ve millet, evet, ikisi birden bir karar verecek ve şöyle soracaklar: biz zaman zaman bizi rahatsız etseler de hayat boyu yaptıklarıyla dünyanın derdinden tasasından kopmamıza yardım eden sanatçıları, genelde hesap kitap bilmeyen bu insanları dünyanın derdine kurban edelim mi? Yoksa onlar bize gerekli mi? Hayatımızı zenginleştirenler mi? Salgını bile bir parça çekilir kılmaya çalışanlar mı? Dertlerini duyalım mı? Karar ne mutlu ki bize ait değil demiş Harun Tekin. Bu vesileyle ona da ve tüm sanatçı dostlarımıza da bir günaydın diyerek programımıza başlayalım.
Evet, hemen hatırlatalım. CHP milletvekili Gamze Taşçıer de geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklamada Müzikse'nin verilerinden bahsetmişti. Diyordu ki pandemi başladığından bu yana intihar eden müzisyenlerin sayısı 100'e yaklaşmış. müzik aletlerini satarak eve ekmek götürmeye çalışan müzisyenler var diye bir açıklaması bulunmuştu. Şimdi tarihte bugüne devam edelim mi Can?
Edelim tabii ki tarihte bugüne, ama ben bunu devam edebilmek için arkadaki kahve sesini kapatmam lazım. Sen başta, ben arkandasın.
Tamam, öyle yapalım. Tamam. 1903 yılında bugün Italo Marconi Cornet dondurmasının külahının patentini almış.
Bravo. Bravo.
1949 yılında bugün ise Sovyetler Birliği ilk atom bombasının denemesini gerçekleştiriyor. Ve askeri rekabette Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra atom bombasına sahip ikinci ülke olmuştu Sovyetler Birliği. Böylece Soğuk Savaş'ta başlamış oldu. Çünkü sıcak bir savaşın bedeli her iki taraf için de ağır olacaktı.
Onlara da bir bravo dedikten sonra üçüncüye dahil olabilirim. Kahvenin sesi tamam. Geçti. 1985 yılında bugün Fransız hükümeti 10 Temmuz 1985'te batan Greenpeace ait Rainbow Warrior, yani gökkuşağı savaşçısı gemisine Fransız gizli servis ajanlarının batırdığını kabul etmiş. Fransız gizli servis ajanları sivil gemileri batırmakla meşgulmuş 1985 yılında. Artık tabii ki öyle şeyler yok. Hiçbir şey yapmıyorlar.
2000 yılında bugün ise Dünya Otomobilsiz Yaşam Günü ilan edilmiş. World Car Free Day diye geçiyor. Otomobil kullanımını azaltmakla ilgili ilk etkinlikler aslında 1973 yılında petrol krizine dayanıyormuş. O dönemde farklı tarihlerde bazı geçici etkinlikler düzenlenmiş. Ancak ilk planlı ve sürekli etkinlikler 1990'larda, 1995'te İzlanda, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerde yapılmış. Aynı yıl, yani 1995'te dünya genelindeki otomobilsiz yaşam günlerine destek vermek amacıyla Dünya Otomobilsiz Yaşam Günü Konsorsiyumu oluşturuluyor ve bu konsorsiyumun da girişimiyle 2000 yılında Otomobilsiz Günler dünya çapında küresel bir gün olarak ilan ediliyor. Birçok şehirde, özellikle Berlin'de benim bildiğim kadarıyla en kuvvetli olduğu yerlerden bir tanesi bu hareketin. Evet. Trafiğin azaltılması, otomobillerin azaltılması üzerine yani, bir hareket.
Peki ya biz, bence bunu bir gün önceden söylememiz lazım. Şimdi bizi radyosu yani bizi dinleyen, arabasında bizi dinleyen dinleyicilerimiz olacaklar. Dünya Otomobilsiz Yaşam Günü'nü de sağa çekip yürüyerek mi gitmeye başlayacaklar? Gidebilirler tabii ki. Onların tercihi, ama bir gün önceden söylesek belki farklı bir şey yapılabilir.
Abi, Türkiye'de de böyle bir gün çağrısı olursa tabii biz de bir gün öncesinden duyuruz.
Biz yapalım.
Bir şey yapalım.
Binmeyin arabanızı hadi.
Peki, Osman Kavala videolarıyla devam edelim. Osman Kavala 1057 yıldır tutuklu ve What Did Kavala Do? Osman Kavala ne yapmıştı? Videoları devam ediyor. Öncelikle eğitimci Kemal Yıldızhan'ı dinliyoruz.
Siz bizim için çok değerlisiniz. Karşılıksızlığın, fedakarlığın, diğer kamlığın ne demek olduğunu sizin şahsınızda görüyoruz. O sandalye taşımalarınızı, afiş asmalarınızı, yerinizi bir başkasına bırakıp etkinlikleri ayakta izlemelerinizi saymıyorum bile. Eminim bunları duymak sizi mahcup ediyordur. Çünkü siz başka türlüsünü bilmiyorsunuz ki. İnsani bir mutluluksa karşılığınız olsun. O da size helal hoş olsun.
Evet, şimdi de akademisyen Koray Çalışkan'ı dinleyeceğiz.
Osman Kavala ne yaptı? Her sabah kahve yaparken Osman geliyor aklıma. Tam neden olduğunu anlamıyorum ama kahveye doğru gittiğim an Osman'ı düşünüyorum. Ne yaptı Osman? Taş atanları destekledi diyorlar. Taş üstüne taş koyanları destekledi Osman. Bütün hayatı boyunca. Bir tür demokrasi ladesi bu aslında. Aklımda diyebilmenin ladesi. Osman aklımızda, aklımızda olduğu sürece demokrasi kazanacak.
Evet, Koray Çalışkan'ı da dinledik. Ardından haberlerle başlayabiliriz.
Lütfen efendim.
Can.
Buyurunuz.
Yine iklim haberleriyle başlayalım güne. Ardından dün gerçekleşen Türk Tabipleri Birliği'nin bir online toplantısı vardı. Onunla devam ederiz. Önemli açıklamalarda bulundu. Oldukça da uzun sürdü aslında Türk Tabipleri Birliği'nin online toplantısı. Ama bir hızlıca iklim haberleriyle başlayacak olursak, Guardian'da 25 Eylül'de gerçekleşecek küresel iklim grevi, 6. iklim grevi öncesinde Greta ve arkadaşlarıyla yapılan röportajlar yer almıştı ve 25 Eylül'e dair açıklamalarda bulunmuşlardı. Şöyle geçiyor, Greta'nın sözlerine yer vermişler Guardian'da. Greta diyor ki, iklim krizinin neden olduğu aşırı hava olayları dünya çapında hızlanıyor. Ancak yine de bu duruma bir kriz gibi davranmıyoruz. Hepimiz etkileyen küresel bir acil durum içerisindeyiz. Bununla birlikte herkes sonuçlarından eşit derecede etkilenmiyor demiş Greta. Burada kastedilen dünyanın güney ülkeleri aslında daha çok küresel güney kavramını kullandıklarını hatırlatıyor Guardian genç iklim aktivistlerinin. Ve bu yıl gerçekleşecek eylemlerde MAPA'ya odaklandıklar. Nedir bu MAPA diyecek olursanız Most Affected People and Areas'ın kısaltılmış baş harflerinden oluşuyor. En çok etkilenen insanlar ve bölgeler Türkçe çevirisi bu şekilde geçiyor. Yani buna odaklanacaklar. Dünyanın daha yoksul ülkelerine odaklanan bir iklim grevi gerçekleşeceklermiş. Salgın sebebiyle büyük oranda sokaklarda olamayacak iklim grevcileri online olacaklar ve dediğim gibi daha yoksul kesimlerine dünyanın buralara odaklanacaklarmış. Protestoculardan gücü, dayanışmayı ve umudu simgeleyen iki kapalı yumruğun baş parmaklarının da yukarı şekilde bastırılması şeklinde oluşacak bir el hareketini de.
Yani nasıl?
Buna MAPA sinyali diyormuş genç iklim aktivistleri. Bu sembolü de yapacaklarını duyurmuşlar Guardian'da yer alan haber. İki elini böyle yumruk halinde birleştiriyorsun. Baş parmaklarını da işte üste doğru bastırıyorsun. Böyle bir hareket.
Ha, iyi tamam.
Bu MAPA hareketiymiş bundan sonra Can. Öğrenelim tamam. Bunu.
İlk gördüğüm zaman eylemlerde yapacağız. Tamam. Yalnız şöyle bir durum var. Haklı olabilirler. MAPA hareketini yapan genç iklim aktivistleri Oxfam'ın araştırdığı bir sivil toplum kuruluşu olan Oxfam'ın yaptığı bir araştırma var. Dünya nüfusunun en zengin %1'inin karbon emisyonu dünyanın daha yoksul %50'sinin iki katından daha fazlaymış. Yani dünyadaki iklim krizine etki eden karbon emisyonları, küresel ısınmanın mesela başlıca sebebi olan karbon emisyonları, buzulların erimesinin, deniz seviyesinin yükselmesinin, sellerin, kasırgaların, fırtınaların, kuraklıkların ve iklim göçlerinin sebebi olan karbon emisyonları dünyanın en zengin %1'i tarafından öyle bir salınıyormuş ki dünyanın daha yoksul olan %50'sinin iki katından daha fazlası bir ölçekte savruluyormuş atmosfere. The Guardian'da çıkmış bu haber. 1990 ve 2015 yılları arasındaki veriler incelendiğinde Oxfam ve Stockholm Çevre Enstitüsü tarafından ortaya çıkarılan bir araştırma meydana gelmiş. 25 yıllık süreçte karbon emisyonlarının %60 oranında arttığı belirlenmiş. En zengin %1'in sorumlu olduğu emisyonun oranı en yoksul %50'nin sorumlu olduğu emisyonun 3 katı daha fazlası çıkmış. Oxfam Uluslararası Politikalar ve Araştırma Başkanı Tim Gore'un da araştırmanın sonucunu duyurması var. Karbon emisyonlarının zenginlerin elinde olması dünyanın bir iklim felaketine sürüklenmesinin yanı sıra milyarlarca insanın hayatını iyileştirmeyi başaramadığımız anlamına geliyor. Küresel karbon bütçesi insanlığı iyileştirmek yerine zenginlerin daha fazla tüketmesi için kullanılıyor diye değerlendirmiş durumu.
Bu bahsettiğin Oxfam araştırmasına dair Deutsche Welle'de de önemli bir vurgu var. Bu sonuçları, senin de bahsettiğin sonuçları veriyor ve diyor ki bu artışta şimdiye kadar düşünüldüğü gibi orta sınıfın değil özellikle dünya nüfusunun en zengin %10'luk kesiminin rol oynadığı belirtiliyor.
Evet onu dedim.
Denmişti. Önemli bir vurgu gerçekten. %10'una tekabül eden 630 milyon kişinin sera gazı emisyonlarının %52'sinden sorumlu olduğu.
Ha ben %1'ini dedim değil mi? Ben evet. %1'ini dedim. Ha bir de %10 var.
Evet, aynen öyle. Bir %10 var, bir ölçek de %1 var.
Anladım,
evet.
Pardon.
Bu şekilde şey yapmışlar. %52'si %10'u yani 630 milyon kişi yarısından fazlasını gerçekleştiriyormuş karbon emisyonlarının. En zengin %1'lik kesim ise tek başına %15'lik emisyondan pay sahibiymiş.
Çok kafam karıştı.
15 kat daha fazla. Kendi nüfus yoğunluklarının 15 katını salıyorlarmış yani.
Bir map hareketi yapıp bu haberi unutmamak üzere kenara bırakmak istiyorum ama tamam. Özetle dünyanın en zenginleri dünyanın en fakirlerinden çok çok daha fazla bir şekilde dünyanın iklim değişikliği ile alakalı olarak zarar görmesini sağlıyorlar diyebiliriz.
Evet. Buradan hemen şuna geçelim. Bugün Birleşmiş Milletler'in 75. yıl dönümü kutlaması ya da toplantıları olacak. İlk kez büyük oranda online olarak gerçekleşecekmiş bu Birleşmiş Milletler toplantısı ve doğum genel sekreter yani. Ondan emin değilim. Sanırım ertelenen bir şey bu. Daha önce herhalde gerçekleştirilecekti. 24 Ekim diyor. Daha önce gerçekleştirilecekti. Bir sebeple sanırım salgın sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres bugün bir konuşma yapacakmış ve iklim krizine kilit bir önem vereceği söyleniyor. Guardian'da yer alan haberde koronavirüs krizinden yeşil bir ekonomik iyileşme programı ile çıkış yapılması gerektiğine dair vurguları olacağı söyleniyor. Tam da bu sebeple zaten yine Guardian'da Marshall Adaları Başkanı David Kabua'nın da bir mektubu yayınlandı. Bu çok duygusal ve önemli bir mektuptu. Marshall Adaları Başkanı diyor ki kendi ülkesini Birleşmiş Milletler'e Eylül 1991'de yani bundan tam 30 yıl önce üye olduğunu ama devletler derhal harekete geçmezlerse artık üye olamayacağını çünkü iklim değişiminden dolayı ortadan kalkacak ilk ülke olacaklarını duyurmuş. Hmm. 75. yılını kutlayacak BM'ye şu soruyu yöneltmiş Guardian'daki mektubuyla David Kabua. Bir araya getirdiği 193 ülkeden kaçı 100. yılına ulaşmak için hayatta kalacak diyor iklim krizinden dolayı. Ve şöyle devam etmiş. Bir zamanlar Marshallılar kanolarla mercan adaları arasında seyahat ederdi. Her gece açık suda bir gözcü durur, yaklaşan tehlikeye karşı tetikte beklerdi. Bugün dünyanın gözcüleri biziz. İklim değişikliği burada, benimki gibi ön cephedeki ülkelerde hayatta kalmak için nasıl uyum sağlamak gerektiğini düşünüyoruz ve gelişmiş dünya Paris Anlaşması'nın taahhütlerini yerine getirmedikçe ve bize ihtiyacımız olan desteği sağlamadıkça bunu yapamayacağımızı biliyoruz. Bu pandemi birbirimizle ne kadar iç içe geçtiğimizin hatırlatıcısı oldu demiş. Covid-19'un yayılmasının başlangıcında sınırlarımızı erken kapattık. Yani kendi ülkesini kastediyor, Marshall Adaları'nı kastediyor. Ve bu acil eylem sayesinde bu virüsün her türlü vakasından kurtulduk. Ama bunun bir bedeli oldu diye devam etmiş. Küresel tedarik zincirlerine bağımlı olmaları, turizm ve balıkçılık gelirlerinin yok olması ülkesini ekonomik bir krizin eşiğine getirmiş. Ve diyor ki biz tek değiliz. 43 ülkeden oluşan küçük ada ülkeleri ittifakını oluşturduk. Bu ülkelerin her biri aynı şekilde iklim değişiminden ve pandemiden en fazla etkilenen ülkeler durumundalar. Bir derecelik bir ısı artışı bile diyor. Sonucunda örneğin Marshall Adaları'nda sivrisinek kaynaklı hastalıklar şimdiden artmaya başladı diye anlatıyor. Bizim için bir gelecek meselesi değil bu sadece demiş. Ve şeyi hatırlatıyor. Bugün Birleşmiş Milletler'deki görüşmelerde de iklim aktivistlerinin de uzun zamandan beri sen de biliyorsundur Can. Loss and damage meselesi vardır. Kayıp ve hasar bütçeleri. Yani iklim değişiminden en fazla etkilenen ama ona en az neden olan ülkelere aslında bir fon ayrılması gerektiği meselesi. Bunu hatırlatmış. Bizim için hayati bir mesele. Bizim gibi yoksul ülkeler için. Bunu söylüyor. Son olarak şu şekilde bitirmiş. Marshall Adaları bir sonraki BM yıl dönümünde de orada olmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Soru şu, küresel ailemiz de koltuğumuzu korumak için gerekeni yapacak mı?
Yapacak gibi duruyor bence. Ben o intibayı aldım Cumhurbaşkanı, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu toplantı sırasında yapacağı konuşmadan. Sabah gazetesi de bunu aktarıyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarında genellikle dünya 5'ten büyüktür çağrısı yapan Erdoğan'ın Sabah gazetesi BM'nin yapısının reforme edilmesini bir kez daha yenileceğini söylemiş. Sabah gazetesinden duyuyoruz tabii ki bunu. Yunanistan ile son dönemde yaşanan gerilime diyalog ve diplomasi mesajları veren Erdoğan diye yazıyor Sabah gazetesinde. İklim değişikliği ve hakkaniyetli bir paylaşım, iklim adaleti konusundaki bu paylaşımla alakalı olaraktı galiba. Doğu Akdeniz'deki paylaşımcı, adil ve hakkaniyetli bir çözüm savunduklarını anlatacakmış. Birleşmiş Milletler 75... Buradaki paylaşılacak olan şey ne? Doğu Akdeniz'de fosil yakıtlar değil mi?
Tabii.
Evet. Yani gündem bu. Türkiye'nin sabah gazetesine bakacak olursak. Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul toplantısında Volkan Bozkır başkan olacakmış, özür dilerim. Genel Kurul başkanı olacakmış Volkan Bozkır. Yaptığı açıklamada birçok atılan tarihi bir durum olacak. Birleşmiş Milletler 75. fiziki katılım ve video mesajlarıyla birleştireceğiz demişler. Onlar da online yapıyorlar. Herkes online bir şeyler yapıyor. Sonra videoları birleştirip ardından etkinliği ortaya çıkarıyor. Ama bir de flash haber var. Onu verebilir miyim? Önemli son dakika haberi. Kaz Dağları'ndaki nöbet alanına baskın düzenlenmiş. Güvenlik güçleri bir baskın düzenlemiş. Hmm. Oradaki nöbette olan insanları gözaltına alındığına dair çeşitli sosyal medya mesajları atılıyor. Görüntü almasının engellenildiğinden bahsediliyor. Gelişmeleri sosyal medya hesabından Kaz Dağları İstanbul Dayanışması ve Kaz Dağları Kardeşliği hesaplarından Twitter'da takip edebilirsiniz. Yani söyledikleri az önce Kaz Dağları'nda nöbet alanında yaşam nöbetinde olan arkadaşlarımız gözaltına alınarak nöbet alanımız boşaltıldı şeklinde arkadaşlarının yalnız olmadığını söylüyorlar. Derhal serbest bırakılması çağrısını yapıyorlar. Kaz Dağları'ndan bahsediyoruz. 3,5 milyon ağacın kesileceği, 3 köyün neredeyse haritadan silineceği, Cengiz Holding'in Halil Ağa Bakır Madeni projesi alanından gelen sesler bunlar aslında. Bu şekilde bir son dakika haberi vardı.
Gerekçe neymiş acaba? Salgın mı yine?
Valla gözaltına çatır aldıkları için henüz gerekçesini yazamamışlar. Hararetli bir durum galiba. Bugün içerisinde belli olur. Ben şimdi okuyamadım.
Evet. Peki o zaman sabah duyurmuştuk. İklim haberlerinden sonra Türk Tabipleri Birliği'nin dün gerçekleştirdiği online toplantıdan biraz bahsedelim diyorduk. Hemen hemen bütün yayın organlarında aynı manşet atılmış aslında. Salgında fırtına kapıda, Türk Tabipleri Birliği'nin aslında bütün bir toplantısının özetiydi. Fırtınanın kapıda olduğunu söylüyorlar. Ve yeni açılan okullar için de bir açıklamada bulunmuşlar. İnternet olanakları kısıtlı, yoksullar için eğitimi de başlatmak durumundayız demişler. Ben T24'te görmüştüm ama hemen hemen bütün işte Gazete Duvar ve daha bütün gazetelerde yer alıyor. Evet. Türk Tabipler Birliği'nin çok uzundu gerçekten bir yandan da konferans. Çok önemliydi. Bir rapor çünkü açıkladılar. Türk Tabipleri Birliği Koronavirüs İzleme Grubu 6. ay raporuydu bu ve 850 sayfalık bir rapor. İnanılmaz kapsamlı bir rapordan söz ediyoruz. 13 ayrı bölümü var. 84 başlıkta hazırlanmış ve 85 yazarı var bu raporun. Evet. Diyorlar ki 41'i hekim olmak üzere 95 sağlık çalışanı şu ana kadar hayatını kaybetmiş durumda. Evet. Salgın sebebiyle Ankara Tabip Odası'nın ise 910 sağlık çalışanın enfekte olduğu haberi yine yer almış.
Sunumu Osman Bey yaptı. Osman Erbek evet. yaptı. Sözünü kestim. Özür tabii dilerim. Buyurun. O da yani dostumuz Osman ve Erbek mevsimsel değişiklikler kapıda, bu süreç daha ölümcül sonuçlar doğuracağından kaynaklı böyle diyoruz. Artık bu ölümlerin içine bir yenisini daha eklenmesini istemiyoruz demiş ama Eylül'den sonrasının tsunami gibi olabileceğini de aynı şekilde belirtmiş. Evet. Adaletsiz çalıştırmaya zorlanan sağlık çalışanlarının psikiyatrik destek aldıklarını ve mesleği bırakmayı düşündüklerini dile getirmiş Elbek. Hastalığın meslek hastalığı olarak görülmesinin aciliyetine de değinmiş. Elbek kendilerine virüs deposu olarak görülmesinin de ayrı bir ayrımcılık olduğunu ifade etmiş. Eylül sonrası tsunami'nin Türkiye'yi beklediğini ifadelerine yer veren Elbek de yazıyor bir günün internet sitesinde. Şöyle demiş. Yüksek toplumsal bulaş havuzu ile giriyoruz. Çünkü açılma dönemini bilimsel kriterlere uygun yapmadık. Bunları söylemiş. HES uygulaması ile Hayat Eve Sığar uygulaması ile İstanbul'daki virüslü takibi ettiklerini de söylemiş Elbek. Virüsün orta altı sosyal ekonomik durumu kötü olan bölgelerde yoğun olduğunu söylemiş. Grafiklerle anlattı bunu sunum sırasında. Evet. Bence muazzam bir sunumdu. Üst seviyelerde yaşayanlar için, ekonomik durum üst seviyelerde yaşayanlar için özür dilerim. Covid'in daha az göründüğünü ifade etmiş Elbek. Bir sınıfsal sorundur Covid-19 demiş. Yoksul mahallelerde yaşayan insanların sağlık ihtiyaçlarına ulaşmada zorlandığı bir ekonomik sorun, sınıfsal bir sorundur demiş. Erkeklerin ölüm oranının daha yüksek olduğunu söylemiş. İstanbul, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Marmara'da yüksek ölüm hızı gerçekleştiğini ifade etmiş. Yani Türkiye'nin verileriyle Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerini kıyaslandığında Türkiye'de erkeklerin daha fazla öldüğünü ve 65 yaş üstü ölüm oranlarının ise daha düşük olduğunu dile getirmiş. Ve pandeminin 6. ayında olduğunu fakat hala hastaların özellikle bilinemediğine dikkat çeken Elbek'te yazıyor Bir Gün gazetesinde. Türkiye'deki araştırmalar çok merkezli değil, niteliksel hiçbir yayın yok demiş. Gıda güvensizlikleri ve küresel ısınmanın virüslere yol açtığını da sözlerine eklemiş Elbek. Dünyanın yok olmaması için ekolojik tahribata son vermeliyiz. Doğaya, hayvana iyi bakmalıyız diye konuşmuş. Ve sunumunun sonunda da Leonard Cohen'den Gemi Su Alıyor adlı, daha doğrusu Leonard Cohen'in sözlerine yer verdiği bir mesajla bitirmişti. Gemi su alıyor diyordu Leonard Cohen'de bu mesajında. Sunumu da Osman Elbek bu şekilde bitirmiş. Oldukça trajik zamanlardan geçiyoruz. Ekstradan dikkatli olmakta fayda var galiba. Hem haberleri okurken hem de gündelik hayatımızda.
Evet, Cohen'in de doğum yıl dönümüydü. Biraz da o yüzden bir gönderme yapmış olduk.
Doğum günü de
zaten şarkılarını çalmıştık dün. Doçent Doktor Osman Elbek'in yanı sıra bu basın açıklamasında, basın toplantısında daha doğrusu, Türk Tabipler Birliği Başkanı Sinan Adıyaman, Profesör Doktor Kayıhan Pala, Profesör Doktor Özlem Kurt Azap, Doçent Doktor Cavit Işık Yavuz da konuşmalarda bulundular. Bu senin de bahsettiğin gibi yapılan konuşmalardan bir tanesi özellikle sınıfsal farklılıkların neden olduğu sonuçları üzerineydi. Örneğin şöyle de çarpıcı bir cümle kurmuşlardı. İstanbul COVID-19 konusunda sınıfsal olarak ayrılmış durumda. Bir tarafta kapalı sitelerde COVID-19'dan uzak duran insanlar, bir tarafta çalışmama hakkına sahip ulaşmayan, sahip olamayan insanlar var. Anadolu yakasındaki D100 otoyolu artık bir otoyol değil, sınıfsal bir sınır haline gelmiş durumda diye de çarpıcı bir açıklamada bulunmuş. Ayrıca Türkiye'deki ölüm oranları içerisinde gençler arasındaki ölümlerin dünya genelinden daha yüksek olduğuna da özel bir vurgu yapmışlardı bu basın toplantısı sırasında. Peki şimdi bir ara verelim, ardından devam edeceğiz.
Açık Gazete.
Sessiz, sedasız açardım gecelerde. Kimse bilemez, göremez kuyutularda. Sonsuz ve dipsiz sevdalarda, duygularda. Sakin, kimsesiz ve sahipsiz uykularımda. Şimdi artık seni koklar yalnızlığım, seni arar, seni sorar sevda çiçeğim. Şimdi artık seni koklar yalnızlığım, seni arar, seni sorar sevda çiçeğim. Sessiz, sedasız açardım gecelerde. Kimse bilemez, göremez kuyutularda. Sonsuz ve dipsiz sevdalarda, duygularda. Sakin, kimsesiz ve sahipsiz uykularımda. Şimdi artık seni koklar yalnızlığım, seni arar, seni sorar sevda çiçeğim. Şimdi artık seni koklar yalnızlığım, seni arar, seni sorar sevda çiçeğim.
Evet, Fikret Kızılok'tan dinliyoruz şu anda. Dinliyorduk daha doğrusu. Sevda Çiçeği'ni. Sabah açılışta Mor ve Ötesi'nin yaptığı cover'ı dinlemiştik aynı şarkıyı. Şimdi bizzat kendi sesinden dinlemiş olduk. Bir kez daha hatırlatalım. Kendisinin ölüm yıl dönümü bugün. 2001 yılında aramızdan ayrılmıştı Fikret Kızılok. Covid haberlerinden söz ediyorduk. Türk Tabipler Birliği'nin açıklamalarından söz etmiştik. Hatta bir haftadır özellikle MHP'nin Türk Tabipleri Birliği'ni hedef göstermesinden de söz ederken Ankara'dan Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden oldukça ürkütücü anların yer aldı. Sosyal medya paylaşımları denk geldi. Gazete Duvar'da yer almıştı bizim gördüğümüz haber. Kendilerini odaya kapattılar sağlık çalışanları deniyor. Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen ve daha öncesinde yaşanan bir silahlı çatışmanın ardından ölen bir yaralının arkadaşları ve ailesi, çevresi anladığımız kadarıyla hastane acilindeki sağlık personeline saldırmış. Kendilerini güçlükle hastanedeki bir bölüme kapatan sağlıkçılar canlarını zor kurtardı deniyor bu haberde. Sağlık personelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenirken Ankara İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerin olay hakkında bilgi aldı ve sağlık emekçilerine geçmiş olsun ziyaretinde bulunacağı öğrenilmiş. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ise yaptığı açıklamada sağlık çalışanları bu mücadelede bakanlık ve iktidar tarafından yalnız bırakılıyor diyerek MHP lideri Bahçeli'nin Türk Tabipleri Birliği hakkındaki suçlamalarına da özel olarak yer vermiş. Böyle açıklamalar saldırılarında önünü açıyor diye de özel olarak belirtmiş.
Korkunç bir videoydu gerçekten.
Evet, ürkütücü. Yani şu anda en fazla ihtiyaç duyduğu, hepimizin hayatı açısından en önemli olan meslek grubu durumunda olan sağlık emekçilerine yönelik bu saldırılar gerçekten ürkütücü.
Ama hiç merak etmeyin, Bakan Koca devlet geçit vermeyecek bu tip saldırılara demiş. Şiddet ihtimali bile olmamalı ifadelerini kullanmış. No pasaran demiş. No pasaran. Geçit vermeyecek.
No pasarandan o zaman İspanya'daki haberlere de geçebiliriz. Salgından en fazla etkilenen ülkelerin başında gelenlerden bir tanesi özellikle Avrupa'da. Herhalde İngiltere'den sonra en yüksek idi. Biraz sonra tekrar bakarım. İspanya arka arkaya eylemlerle sarsılıyor. Mahallelerde Madrid'in bir dizi mahallesinde lockdown denilen kapatma uygulamaları geçilmişti. Ama Madrid'in tamamında değil bu sefer. Sadece daha yaygın olan mahallelerde ki bu mahallelerin de genellikle en yoksul mahalleler olduğu. Aynı İstanbul'da Türk Tabipleri Birliği'nin yaptığı vurgu gibi. Böyle bir uygulamaya gidildiği, buna karşı mahalle sakinlerinin sokağa indiğini söylemiştik. Evet. Sanırım bu konuda bir gelişme var. Bir çağrıda bulunmuş, öyle değil mi, mahalle çalışan mahalle sakinleri orada?
Öyle mi? Bir okuyabilir misin acaba? Ben çünkü şu anda Madrid'deki, İspanya'daki vaka sayılarına biraz bakıyorum. Onu söyleyeyim hemen arkasında.
Tamam. Gazete Duvar'da yer alan bir haber bu. Madrid'de yerel yönetim salgına karşı ordudan destek istemiş. Bu da protestolara sebep olmuş. İspanya'da Madrid bölgesinin başkanı Isabel Díaz Ayuso yeni koronavirüs tedbirlerinin uygulanması için ordudan yardım istediği şeklinde yer alıyor bu haber. Yerel yönetimin başkent ve çevresinde vakaların arttığı yoksul mahallelerde ordudan destek talep etmesi ise bölgede protestolara sebep olmuş. Ayuso şöyle gerekçelendiriyor bu talebini. Dezenfeksiyon için ordunun yardımına ihtiyacımız var diyor. Yaklaşık 3 ay önce kapatılan sahra hastanelerinin de yeniden açılmasını talep ediyor. Yeni tedbirlerin uygulandığı Valesas bölgesinde polis ve ordu yetkililerinin bölgeye giriş çıkışları kontrol etmesi özellikle protestolara sebep olmuş. Örneğin 56 yaşında Begona Ramos'la bir röportaj yapmışlar. O da diyor ki daha zengin yerlerde gidip bir şeyler yapabiliyorken burada aynı şeyleri yapamıyorsunuz. Bu çok mantıksız. Bulaşma riski her yerde aynı. Ayrımcılık yapıyorlar diyerek bunu protesto etmiş. Binlerce evet. Kişi de dün ve önceki gün yine sokaklara çıkarak bu uygulamaları protesto etmişti.
Ne günlere geldik, ordudan dezenfektasyon konusunda yardım istedi.
Evet.
Tam bir kriz yani. İspanya'daki vaka artışı da sürüyormuş. Ülkede son 24 saatte 2957 kişi de özür dilerim, virüs tespit edilmiş. 56 kişinin daha yaşamını yitirdiği bildiriliyor. Toplam vaka sayısı 671.468'e, toplam can kaybı ise 30.663'e ulaşmış. İspanya'daki durum da bu.
Bu arada bu rakamlar Türkiye ile hemen hemen aynı. Türkiye biraz daha az sadece hem ölüm ve vaka sayısında, ama 1700'lerde yine Türkiye'de de vaka ve 60 kadar ölü vardı. Dünkü sayılarda böyleydi. Ama İspanya'da olağanüstü tedbirler uygulanmaya başlanmış. Fakat buna karşı da tepkiler var. Tepkilerden bir tanesi ise, hani biz de açılışta müzisyenlerden, sanatçıların yaşadığı sıkıntılardan bahsetmiştik. İspanya'da çok daha önceden tabii lockdown, yani kapatmalar yaşanmıştı. Bir süreden beri ise bütün performans etkinlikleri serbest bırakılmıştı çeşitli önlemlerle birlikte. Ama bu önlemlere uyulmadığı nedeniyle Madrid'deki operada Verdi'nin Maskeli Balo oyunu sergilenirken 2 gün önce seyirciler protesto etmeye başlamışlar. Çok kalabalık demişler. Arada birer koltuğun boş olması gerekirken böyle yapılmamış. Çok fazla bilet satılmış durumda. Halbuki İspanya'daki uygulamalar gereği %75 en fazla doldurulabilirmiş salonlar. Fakat ilginç bir şekilde operanın yöneticileri ise %51 doluyuz aslında biz. Yani bu sınırın bile altındayız diye açıklamada bulundular. Ama dinleyenler, izleyiciler fotoğraflarını çekmişler, sosyal medyadan paylaşmışlar. Ayağa kalkıp alkışlı protesto yapıyorlar. Bu nedenle oyun iptal edilmek durumunda kalınmış. Böyle de bir haber yer almıştı.
Bu arada son 24 saatte Türkiye'deki hayatını kaybedenlerin sayısı Sağlık Bakanlığı'ndan verilen rakamlara göre tam olarak 68 kişi. Ağır hasta sayısı da 1491 kişiye tekabül ediyor. 1743 kişiye hastalık tanısı konmuş. Ve son 24 saatte Türkiye'de 112.942 COVID-19 testi yapılmış. Bunun böyle.
Evet, Türkiye'den devam edecek olursak, dün bir dizi haber kanalında Türkiye'de yeni bir partinin kurulduğu haberi yer aldı. Yeşiller Partisi kurulmuş. Daha önce de kurulmuştu. Üçüncü kez kurulduğu bir bilgisi de yer alıyor. 21 Eylül 2020'de İçişleri Bakanlığı'na, yani dün, belgelerini teslim etmişler. Yeşiller Partisi Emine Özkan ve Koray Doğan Urbarlı'nın eş sözcülüğünde 110 kurucu üyeden oluşan bir ekiple birlikte kurulmuş. T24'teki haberde şu sözlere yer veriliyor. Yeşiller Partisi'nin eş sözcüsü Emine Özkan'ın sözleri. Demiş ki, bugün küresel çapta 3 büyük krizle karşı karşıyayız. En başta iklim krizi, ikinci olarak küresel bir sağlık krizi ve üçüncü olarak toplumsal, iktisadi, kültürel eşitsizlik ve hukuksuzluklara dayalı bir demokrasi ve adalet krizi. Bu krizlerle baş etmek için ortaya konacak etkili politikalar yeşil düşüncelere dayanıyor. Avrupa başta olmak üzere dünyada yükselen yeşil siyaset bunun en somut göstergesi diyerek Yeşiller Partisi'nin kurulduğunu açıklamış.
Evet, 5 temel ilke var aslında. Daha doğrusu çözüm önerilerini 5 kalemde sıralamışlar. Bunlardan bir tanesi karbonsuz ekonomi, toplumsal ve siyasi yapılar, ekonomik ilişkileri ve dinamikleri yerinden sarsan iklim krizine ekonomide fosil yakıt bağımlılığına neden oluyor demişler ve karbonsuz bir ekonomi talep etmişler 2050'ye kadar. Tamamen ülkenin terk etmesini istemişler. Yeşil yeni düzenden bahsediliyor. Bir altyapı dönüşümü, enerji ve ulaşım altyapısının dönüştürülmesi ve enerji verimliliği konusunda iyi işlerin yaratılmasıyla insanların ve diğer canlıların hayat kalitesinin artmasını talep etmişler. Yani topyekun bir dönüşümden bahsediliyor. Herkes için su hakkı deniliyor. Su tüm insanların ve diğer canlıların ve gelecek kuşakların vazgeçilmez hakkı olan bir müşterek denilmiş. Yeşiller olarak bozulmuş su döngüsünü onaran tarımsal, evsel ve endüstriyel su kullanımında su tasarrufunu amaçlayan su politikaları geliştireceğiz denilmiş. Herkes için İyi, temiz ve sağlıklı gıda istenmiş. Tehdit eden tarımsal zehirlerin yasaklanması, çiftçileri, şirketleri ve tarımsal zehirlere bağımlı olmaktan kurtarılmasını talep edecekler ve bu konuda hareket edeceklermiş. Cinsiyet ve cinsellik, iki nokta üst üste hak, eşitlik ve özgürlük alanı denilmiş. Erkek egemen zihniyetin değişmesi, eşit yurttaşlık temelinde kadın, erkek, LGBTQ, tüm bireylerin özgürleşmesi için yapısal ve ilişkisel değişiklikleri her alanda sürdürülebilir, sürekli kılmak için yola çıktıklarını ifade etmişler. İlk yaptıkları açıklamada biz de buradan hayırlı uğurlu olsun efendim diyelim.
Evet, böylelikle yeni bir parti daha kurulmuş olduğu yer almış oldu bütün basında. Devam edecek olursak da Niğde'deki depremden aslında çok söz edememiştik. 2 gün önce 5,1 büyüklüğünde aslında büyük de bir deprem olmuştu. Depremde 17'si ağır olmak üzere 143 evin hasar gördüğü söyleniyor ama herhangi bir can kaybı hatta yaralanma haberi dahi yok. Şükür ki.
Evet.
Hrant Dink Vakfı'na yönelik tehdit davasında bir gelişme var. 2 sanık da tahliye edilmiş. Independent Türkçe'de yer alıyordu. Hatırlayacaksınız buna oldukça uzun süre haber olarak yer vermiştik. Hrant Dink Vakfı'na tehdit içerikli elektronik postalar arka arkaya gelmişti. 2 ayrı kişiden geldiği ortaya çıkmıştı. İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edilmiş duruşmaya. Savunması alınan sanıklardan Ersin Başkan, Hrant Dink Vakfı'nın basın açıklamasını gördükten sonra elektronik postayı tepki amacıyla gönderdiğini iddia ederek beraatini istemiş. Şöyle Hüseyin Ateş bir diğeri bu sanıkların internette gördüğü videolardan sarsıldığını öne sürerek bu kastettiği Karabağ videoları. Türk bayraklarına hakaret edildiğini gördüm. Oradaki linkten üyelerin vakfı takip ettiğini gördüm. Bu durumda vakfı haberdar etmek istedim ve o sözleri yazdım. İlaç kullanıyordum, ne yaptığımı bilmiyordum. İkisi de aynı şeyi söylemişler bu arada. İlaç kullanıyoruz, ne yaptığımızı bilmiyoruz demişler. Beraatlerini talep etmişler. 110 gündür tutuklu bulunuyorlarmış ikisi de. Özellikle Hüseyin Ateş, Hrant Dink Vakfı'ndan özür dilemeye hazır olduğunu söylemiş. Tahliye ve beraat istemiş. Vakfın avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu ise şöyle açıklamada bulunmuş. Dink cinayeti öncesi de benzer tehditler vardı. O atmosfer yaratılmış ve cinayet işlenmişti. Bu tehditler ciddi tehditlerdir. Sanıklardan şikayetçiyiz ve müdahillik talebimiz vardır demişler. Mahkeme ise bir ara karar vermiş. Ve diyor ki mahkeme kararında tutuklu kaldıkları süre suç vasfının değişme ihtimali tutuklamanın tedbir olması ve ölçülük ilkesi gereği tutuklu sanıkların tahliye edilmesine şeklinde bir hüküm vermiş ve duruşmayı 24 Şubat'a ertelemiş.
Evet.
Türkiye'deki haberler konusunda bir de aslında bir haftadır ana akım medyanın gündemini oyalayan bir gelişme vardı. Bu konuda İçişleri Bakanlığı da bir açıklama yapmış. Bir televizyon programına katılan ve işte kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü demişti ki 2000 Selefi dernek silahlanıyor Türkiye'de. Böyle bir açıklamada bulunmuştu. Ardından beni eğer çağıracak olursa mahkemeler isimlerini de veririm demişti. Bu tabii çok ciddi bir iddia. 2000 derneğin silahlı paramiliter gruplar oluşturduğu iddiası. Independent Türkçe'de dün yer alan bir haberde İçişleri Bakanlığı harekete geçmiş. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapmış. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve diyor ki bir kısım derneklerin silahlandığı iddiası ya da ihtimaline karşı kayıtsız kalmamız mümkün değildir. Paylaşılan ilk demeçten sonra da derhal Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğü denetçileri, terör ve istihbarat birimlerimiz tekrar tahkikata başlamıştır diyor. Daha önce de aslında böyle denetlemeler yaptıklarını duyurmuş. Bunu mesela ben pek bilmiyordum. Bugüne kadar Selefi derneklerle ilgili yapılan denetimlerde çok sayıda derneğin kapatıldığını ve para cezası verildiğini söylemiş Ersoy. Bu pek haberlerde yer almamıştı. Bunu da bu şekilde öğrenmiş olduk. Bir önemli gelişme de aslında yine son birkaç gündür kamuoyunda tartışılıyor. Biz çok fazla yer verme imkanı bulamamıştık ama çok önemli bir aslında haber bu. Van'da gözaltına alınan bir kişinin helikopterden atıldığı haberi vardı. İddiası daha doğrusu vardı.
Evet, iddiası haberi.
Şu anda senin önünde mi bu haber?
Helikopter diye yazarsan bence çıkar. Bir saniye. Sen biraz şey biraz bahset haber.
Tabii yani bu Van'da evet Van'da gözaltına alınan.
Tamam ve buldum. Gazete duvardan buldum. Van Çatak'ta helikopterden atıldıkları iddia edilen iki köylü hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cevaplaması isteğiyle Meclis Başkanlığı'na soru önergesi verilmiş. Kim tarafından? Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu da iddiaları Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a sormuş. HDP Van Milletvekili Tayyip Temel bu soru önergesini vermiş meclis başkanlığına. Süleyman Soylu'nun yanıtlaması üzerine. Van Çatak'ta Osman Şaban ve Servet Turgut adlı iki köylünün helikopterden atıldığına dair iddiaları içeren bir soru önergesi bu. Soru önergesinde yaşanan bu dehşet verici olayın kamuoyu nezdinde bir an önce açıklığa kavuşturulmaya ihtiyacı var denilmiş Tayyip Temel tarafından. Ve sorular sorulmuş. Olay nedir diye soracak olursanız, bu iddialar nedir diye soracak olursanız onu da Gazete Duvar'dan aktarayım hemen efendim size. Van'da tarlalarında çalışırken askerler tarafından gözaltına alındıkları belirtilen iki köylü 13 Eylül'de yine askerler tarafından hastaneye getirilmiş oldukları yazıyor. HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç helikopterden atılmış olabileceklerini gündeme getirdiği iki köylüden birinin yoğun bakıma alınırken diğerinin hafıza kaybı yaşadığı anlaşılmış. Bunun bilgisi haberin içerisinde yer alıyor. Mezopotamya Ajansı'nın geçtiği fotoğrafta Osman Şiban'ın 8 çocuk babası Osman Şiban'ın gözlerinin kanlı ve morluklar içerisinde olduğu görülmüş. Hafıza kaybı yaşadığı belirtiliyor Şiban'ın. Kendisine gelemediği için olayların nasıl gerçekleştiğini anlatamadığı da belirtiliyormuş. Buyur, bir şey diyecektin, özür dilerim.
Şeyden bahsedecektim. Bu düne kadar bir iddia olarak yer alıyordu. Fakat dün hastane raporu açıklandı. Ve yüksekten düşme diye hem bu şekilde yer alıyor hem de raporda doktorlar şöyle yazmışlar. Hasta olay günü acil uzmanınca helikopterden düşme sonrası yaralanma sonrası acile getirildiği belirtilerek yerinde tanı konulmak konsültasyon istenmiştir. Yeah. Hasta acile götürülmüştür deniyor. Yani hastane raporunda alenen helikopterden ve yüksekten düşme ibaresi var. Bunun üzerine zaten artık milletvekilleri de diğer partilerden insanlar da soruşturma açılmasını istiyorlar. Bu kanıtlanmış olan bir iddiadır artık diye. Askerler tarafından özel bir hastaneye öncelikle götürüldü ve burada bu raporun burada yayınlanmadığı, alınmadığı söyleniyor. Daha sonra yoğun bakım ihtiyacı olduğu için Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiş bu özel hastaneden. Burada bu rapor hazırlanmış. Böyle bir haber var. Valilik ise helikopterden atılma iddiası ile ilgili bir açıklama yaparak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır şeklinde bir açıklamada bulunmuş. Evet, Ahmet İnsel'e bağlanmadan önce birkaç dakikamız kaldı. Can, belki senin de dikkatini çekmiştir. New York'tan çok ilginç bir haber var. Koskoca New York şehri anarşist bölge ilan edilmiş.
Hadi Can.
Evet, Gazete Duvar'da ve bir dizi zaten gazetelerde yer alıyordu. Gerçekten çok ilginç bir haber bu. Amerika'daki kutuplaşmanın geldiği nokta, yani herhalde bu işin sonunda New York'a şey atanacak. Ne deniyordu onun?
Anarşizm valisi.
Yok, Türk bir şey adı vardı ya,
belediye başkanı. Kayyum.
Kayyum, ha. New York'a kayyum atanacak herhalde. Amerika Birleşik Devletleri'nde New York, Portland ve Seattle şehirleri anarşist yargı bölgesi listesine alınmış. Çok acayip. Bu üç şehir ülkede siyahlara karşı polis şiddetiyle hükümetin göçmenlik uygulamalarının sıklıkla protesto edildiği yerler olarak biliniyor. Peki kim almış böyle bir kararı? Kim alabilir Amerika'daki siyasal sistem içerisinde? Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı
bu açıklamayı yapmış. Ben tam Adalet Bakanlığı diyecektim.
İlgili 3 şehirdeki gösterilerde şiddete ve mülke zarar verilmesine izin verilmeye devam edildiği, suç kapsamındaki faaliyetlere karşı makul önlem alınmasının reddedildiği yer almış Adalet Bakanlığı açıklamasında. Yani bu gerçekten kayyum atamaları için aynı gerekçeler bu arada. Yani demek ki olursa evet, şaşırmamak lazım.
Ben haberi ilk okurken anarşistlerin oraya bir kendi yargılarının evet, bölgesi ilan ettiği gibi bir algıya kapıldım ama doğru. Meğerse anarşist olarak nitelendirilen durum bir hakaret amacı taşıyormuş. Daha doğrusu bir suç imgesi, suç istinadı üstünde barındırıyormuş diye kurayım cümleyi. Adalet Bakanlığı tarafından yapılmış olan bir açıklama bu. Başkan konuşmuş. O da başkan her canın istediğini yapamaz, bu ülkede yasalar var demiş. Yani New York Belediye Başkanı Donald Trump'a demiş.
Çok ilginç. Adalet Bakanı William Barr açıklamada bulunmuş ve diyor ki burada eylemlerde gereken tedbirler alınmadı. Hatta güvenlik güçlerinin işlerini yapması engellendi. Ve şöyle devam ediyor. Vatandaşın güvenliği söz konusuysa orada vergilerin boşa harcanmasına izin veremeyiz. diyerek
evet.
Buraları anarşist yarı bölgesi ilan edildiği
evet.
söylemişler.
New York Çok Belediye enteresan. Başkanı Bill de Blasio da Adalet Bakanlığı'nın yaptığı açıklamadan sonra Trump'ın siyasi bir seçim oyunu bu diye nitelendirmiş durumu. Bu karar New York halkına hakarettir ve fonun kesilmesi istenmesi anayasaya aykırıdır eleştirisinde bulunmuş. De Blasio ya da De Blasio Trump'ın Eylül başındaki söz konusu talimatını New York'a yapılacak federal yardımları kesme girişimi olarak değerlendirerek yasal yollara başvurma tehdidinde bulunmuştu diye de hatırlatılıyor bir gün gazetesinin internet evet. sitesinde. Olaylar karışacak yani.
Aynen öyle. Öte yandan Amerika'nın bazı eyaletlerinde erken oy kullanma günleri diyelim başladı. Hatta kuyruklar oluşturulduğu da söyleniyor. Amerika'daki seçim sistemlerinde her eyalet erken bir oy kullanma sistemine de geçebiliyorlar. Oy kullanma şeyleri sırasında, kuyrukları sırasında Trump taraftarlarının oldukça sert olduğuna dair haberler geliyor. Vice News'ta yer alan bir haberdi bu.
Sosyal medyaya uymuşlar peki?
Yok. Yani en azından yok. Oy kullananlar uyuyor. Kuyruk sırasında bir fiziksel mesafeye uyuyorlar. Fakat Trump taraftarları ellerinde Amerikan bayraklarıyla kuyruklardakileri taciz ediyor. Yani Cumhuriyet Trump taraftarı olmadıklarını evet fark ettiklerini. Bu nedenle polis gelmiş ve oy kullanacak insanların oy kullanma güvenliğini sağlamak için özel tedbirler almak durumunda kalmışlar. Peki.
İyi ki polis var.
9'u 1 geçiyor şu anda. Bir ara verelim. Ama araya çıkarken galiba bir çağrı videosuyla çıkacağız. Öyle değil mi Can?
Evet öyle.
Çağrı demeyelim de bir etkinlik duyurusu.
Etkinlik duyurusu diyelim. Tamam. İklim grevleri yaklaşıyor. İklim grevleri yaklaşırken hatırlıyorsunuzdur. İlk iklim grevinin etkinlik duyurusunu Açık Radyo üzerinde yapmıştık. Açık Gazete programında yapmıştık. Atlas isimli genç arkadaşımız yapmıştı. Ardından Türkiye'yi turladılar, dünyayı turladılar. İklim grevlerine devam ettiler. Gerektiği zaman takas şenliği yaptılar. Pandeminin ilk günlerinde beklenmedik durumdan ötürü dijital olarak gerçekleştirdiler iklim grevlerini. Şimdi 6.'sı yaklaşıyor küresel iklim grevlerinin. Dünya üzerinde gençlerin örgütlediği iklim grevlerinin 6.'sı gerçekleşiyor. İklim krizine dikkat çekmek ve karar alıcıları hareket etmek için zorlamak amacını taşıyor bu etkinlikler. Türkiye'de de yapılacak fakat pandemi koşulları dolayısıyla Fridays for Future Türkiye'deki arkadaşların aldığı kararla beraber dijital iklim grevi yapılması planlanıyormuş. Bununla alakalı olarak da sosyal medyada çeşitli videolar, Birleşmiş Milletler'in yaptığı gibi video kolajları gibi şeyler yapacaklarmış.
Bir de toplantı aslında online.
Evet, online toplantı da yapacaklarmış. Evet, o kısmını unuttum, kusura bakmayın. Ama arkadaşlar kendi çağrılarını devam ettiriyorlar. Biz de bir Açık Gazete geleneği olarak bu çağrıları artık duyurmaya ve haber niteliği taşıdığının altını çizerek sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz efendim. Atlas Sarrafoğlu'nun bir ses kaydı var galiba. Onu dinleyeceğiz şimdi, ardından Ahmet İnsel'e bağlanacağız.
Merhaba, ben Atlas Sarrafoğlu. Şu an Açık Radyo'dasınız ve yayına küçük bir duyuru yapmak için kestim. Gezegenimiz eriyor. Canlılar yok oluyor. Göç artıyor. Eşitsizlik çoğalıyor. İklim krizi bu sorunların hepsini ortaya çıkarıyor veya daha da şiddetlenmesini sağlıyor. İklim krizini durdurmak sosyal adaletsizliği durdurmaktır. O yüzden siz de bizim iklim grevimize 25 Eylül'de destek verin. Teşekkür ederim.
Açık Gazete.
Ahmet İnsel'le Ufuk Turu.
Merhabalar Ahmet Bey, günaydın.
Günaydın, günaydın.
Günaydın Ahmet Bey, merhaba.
Günaydın.
Evet, buyurun.
Evet, şimdi üç konumuz var. Baştan hı hı. İtalya, sonra Tayland, arkasından da dün Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi'nde alınan Libya ile ilgili karar ve büyük ihtimalle de 24-25 Eylül tarihlerinde Türkiye ile ilgili yaptırımlar konusunda ki görüşmelerin ön hazırlığını hı hı. değerlendireceğiz. İtalya'da bölge seçimleri vardı. Biliyorsunuz İtalya'da 1948 Anayasası birçok bölge ciddi özelliklere sahip bölgeler oluşturmuştu. Bu bölgelerin doğrudan seçilen, yani bizim belediye başkanı seçimi gibi bir seçim düzeni düşünün. Bölge başkanı doğrudan seçiliyor. Bir de
Galiba Bey sanırım düştü. Tam seçimlerden söz ederken teknik ekipteki arkadaşlar yeniden bağlamaya çalışıyorlardır. Daha öncesinde kısaca konuşmuştuk Ahmet Bey'le de İtalya'daki bölgesel seçimlerde bir tehlike var diye konuşuyorduk dün akşam. Çünkü aşırı sağın La Liga'nın aslında işin içerisinde yani faşist grupların da olduğu bir aşırı sağ oluşum La Liga seçimlerden yüksek oyanlı hatta bazı yerleri kazanma ihtimali vardı ilk kez. Bunlar üzerine biraz konuşacaktık. Şu anda bağlandı mı Ali Bey?
Evet.
Ahmet Bey?
Ben bilgi vermeye devam edeyim. İtalya'da da halk parlamenter sayısının azaltılmasına yönelik yapılan anayasa değişikliği referandumuna %70 oranında evet dedi deniliyor. İhlas Haber Ajansı'nın 8 saat önce çıkan haberinde. İtalya'da halk dün ve bugün düzenlenen referandumla İtalyan parlamentosunun üst kanadı senatodaki sandalye sayısını 315'ten 200'e, temsilciler meclisindeki vekil sayısının da 630'dan 400'e düşürülmesini sağlayacak olan anayasal değişiklik için sandık başına gitmişti deniliyor haberde. Hı hı. İtalya İçişleri Bakanı'nın verilerine göre %99'a açılan sandıkların %69.60'ında evet, %30 ila 40 oranında ise hayır oyu çıkmış. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 2 güne yayılmış referandum. Katılım ise %53.84'müş. Bu şekilde bu kararla beraber 500 milyon avroluk bir yani yarım milyar avroluk bir tasarruf hedefleniyormuş. Ama yerel ve bölgesel seçimler oy sayımı devam ediyormuş. O da belirtilen bilgiler arasında. Şimdi durum şu. Parlamenter sayısının azaltılması 2018 genel seçimlerinde en çok oy alan parti olan 5 Yıldız Hareketi'nin en önemli seçim vaatlerinden bir tanesiymiş. Partinin eski lideri ve Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio sonucu tarihi olarak nitelendirmiş. Parlamenter sayısının düşürülmesinin ardından 5 yıllık yasama döneminde devlet bütçesinden 500 milyon avro tasarruf edilecekmiş. İki kanatlı parlamentoda temsil oranı referandumun ardından 64 bin vatandaştan 101 bine yükselmiş. Toplam 945 parlamenterin bulunduğu İtalya, Avrupa Birliği'nin en kalabalık temsilci sayısına sahip olan ülke konumundaymış aynı zamanda. Bu şekilde özetlenmiş İhlas Haber Ajansı'ndan daha yeni çıkan haberin içinde.
Cuma evet. günü Guardian'da, bu arada Ahmet Bey döndünüz mü? Yok.
Yok.
özür dilerim. Guardian'da Cuma günü bu seçimlerle ilgili hafta sonunda gerçekleşen seçimlerle ilgili bir yazı vardı. Burada da aşırı sağın yükselme ihtimalinden söz ediyor bir tehdit olarak bu ihtimalden söz ediliyordu. Sebebi de şu biliyorsunuz salgın döneminden tam da salgın döneminde İtalya'yı çok sert vurmuşken ve hükümet bu konuda çuvallamışken bu seçimler gerçekleşiyor. Dolayısıyla böyle bir risk vardı. Tepki oyu meselesi söz konusuydu. Ahmet Bey galiba şu anda
yok henüz. Orada mı acaba? Ahmet Bey?
Biraz uzaktan geliyor sanki sesiniz. Biraz daha
bu kadar oluyor maalesef.
Peki tamam. Buyurun siz dinliyoruz.
Şimdi İtalya'daki seçimlerde bölge seçimlerinde seçimlerinde 7 bölgede seçimler yapılıyordu ve dediğiniz gibi biraz evvel özellikle Toskana'da 1948'den beri solun yönettiği Toskana'da sağın, hatta aşırı sağın, Lega'nın sağla birlikte, sağ partilerle birlikte oluşturduğu koalisyonun Toskana bölgesini de yani Floransa'nın içinde olduğu İtalya'nın en önemli bölgelerinden birisi, onda yönetimini ele alacağı beklentisi vardı, endişesi vardı. Fakat seçim sonuçlarında, Toskana'daki seçim sonuçlarında solun ortak adayı Egwuana Giani'nin %47 ile birinci geldiği
ortak adayı Lega'nın kanıtlandı. Kesinleşti evet. Yani özür dilerim.
Evet, %47 civarında oyu var. Sağın ortak adayının ise oyu %40'da kalmış durumda. 33 yaşındaki Lega'nın adayı bir Avrupa Parlamentosu milletvekili bir kadın. Fakat beklenen başarıyı sağlayamadı Toskana'da. Evet. Buna karşılık solun elinden başka bir bölgeyi kazandı sağ Lega'nın. Lega'nın adayı, daha doğrusu sağın ortak adayı Marche bölgesinde, yani Ancona kentinin olduğu bölgede, sağ bu sefer esas İtalya'nın esas faşist partisi olan İtalya'nın Kardeşleri Partisi'nden bir adayı ortak aday olarak göstermişti Lega ile. Ve maalesef İtalya'nın Kardeşleri Partisi'nin adayı Marche bölgesinde, Ancona kentinin başkent olduğu bölgede kazandı. Bu Francesco
Acquaretti'deki
aday geçen sene Mussolini hayranlarının toplandığı bir yemeğe katılmakla eleştiriliyordu aynı zamanda. Buna karşılık Puglia'da Lega kaybetti, sol aday kazandı. Kampanya'da, yani Napoli'nin olduğu bölgede sol bölge yönetimini korumuş durumda. Liguria'da ise, yani Cenova'nın başkenti olduğu Liguria bölgesinde ise sağ iktidarını korudu. Bu seçimlerde bir tek Liguria bölgesinde iktidardaki Demokrat Parti ve Beş Yıldız Hareketi ortak aday göstermişti Liguria'da, ama o da yetmedi. Bunu şunun için söylüyorum, Toskana'da iktidardaki koalisyon, yani Demokrat Parti ve Beş Yıldız Koalisyonu ne Toskana'da, ne Puglia'da, ne Kampanya'da, ne Venedik'te ortak aday gösteremediler. Ayrı girdiler seçimlere. Sol, bir merkez sol koalisyonu olarak seçimlere girdi. Her bölgede farklı kompozisyonlar içinde. Sağ ise genellikle bir sağ ve aşırı sağ işbirliği içinde girdi ve maalesef pek dikkat çekmiyor, ama Ancona bölgesinde, Marche'de, dediğim gibi İtalya'nın Kardeşleri maalesef bu çok bir üzücü bir şey. Venedik bölgesinde ise Venedik bölgesini Lega'nın adayı yönetiyordu geçen seçimlerden beri. Fakat çok popüler aday ve %70 oyla yeniden seçildi Luca Zaia. Luca Zaia'nın çok popüler olmasındaki önemli etmen de Lega'nın başındaki Salvini'den farklı olarak bu, duyuyor musunuz?
Evet evet, duyuyoruz, buyurun.
Lega'nın başındaki Salvini'den farklı olarak bu korona salgını başladığından beri Venedik'te çok ciddi önlemler almıştı. Salvini, biliyorsunuz, çoğu aşırı sağ lider gibi ilk başta bu önlemleri ciddiye almayan bir tavırdaymış. Evet. Fakat Venedik bölgesinde çok ciddi önlemler aldı Luca Zaia ve şu anda Venedik'te sadece sağcıların değil, hatta solcuların da oy verdiği bir aday konumunda. Hatta bu popülerliği önümüzdeki dönemde Marco Salvini'nin yerine Lega'nın başına geçebilir veya ona rakip bir aday olarak ortaya çıkabilir. Merkez sağla daha rahat bir işbirliği sağlayabilir diye de düşünenler var.
Özür dilerim. Salgının ilk, yani İtalya'yı ilk vurduğu dönemlerde diğer dünyanın geri kalan aşırı sağından farklı olarak İtalyan aşırı sağı derhal olağanüstü tedbirler alınmasına dair eylemler yaptığını hatırlıyorum. Şehirlerin kapatılması vesaire gibi. Hatta o dönemlerde bir tartışmaydı. Otoriterleşme için bir bahane olarak mı kullanılıyor diye.
Evet, ama aynı zamanda kendi oldukları bölgelerde, kendi yönettikleri şehirlerde çok başarısız oldukları için eleştirdiler. Çünkü hastanelerin özelleştirilmesi falan gibi bir dizi evet. sorunlarda onlar yabancılara kapıları kapatın diyerek.
Evet doğru doğru. Göçmenleri özellikle.
Göçmenlere özellikle yapıyorlar. Ama
sanırım
çok ciddi önlemler aldılar. İtalya'da bu yerel seçimlerin yanında bir ikinci referandum yapıldı. Referandumda katılımın %54 olduğu referandı halk seçmenler %69 evet dediler referanduma. Referandumun konusu neydi biliyor musunuz? Toplam milletvekili ve senatör sayısını 945'ten 600'e indirmek. Ve bu referandumla mecliste bundan sonra hem parlamentoda, millet meclisinde hem senatoda toplam 600 milletvekili ve senatör olacak. Sonuç olarak 345 milletvekilliğinden oluşan bir parlamentosu olacak, meclisi olacak İtalya'nın. Bu da aslında önemli bir şey. Bu da 5 Yıldız Hareketi'nin seçim kampanyalarında çok kullandığı bir argümandı. İtalya'da da rahat bir çoğunlukla, %69'luk bir çoğunlukla halk tarafından kabul edildi. Bunun tabii sonuçları orta vadede gözükecek gibi gözüküyor.
Şimdi neden kabul ettiler? Ne gibi vaatlerle beraber böyle bir şey kabul etmiş olabilirler?
Bir kere bu kadar fazla milletvekili ve senatöre ihtiyaç yok. Bu bir boşuna para harcıyoruz bu kişilere. Yerel yönetimler zaten yeteri kadar kalabalık. Bu kadar kalabalık bir 650 kişilik bir meclise ihtiyacımız yok. 50-60 milyonluk bir nüfusumuz var. Boşuna biraz popülist bir eylem aynı zamanda.
Kemer sıkmış parlamento.
Evet, 5 Yıldız Hareketi'nin bu yönetici elite karşı olan bir taban hareketi biliyorsunuz 5 Yıldız Hareketi. Kendileri yönetici elit konumuna geldiler ama bu şey konusunda da meclisin daha etkili çalışması, daha az masraf olması, İtalyan halkının sırtına daha az yük bindirmesi gibi konuları işleyerek halkın da hoşuna giden bir şey. Yani Türkiye'de zannediyorum şu anda 600'den 400'e indirme referandumu yapılsa meclisteki milletvekili sayısının çoğunluğun evet ne tahmin ediyorum. Bu genelde halkın klasik bir seçilmiş elit tepkisidir. Evet. Bunu destekleyen bazı siyasi gözlemciler de var. Fazla milletvekilinin olmasının milletvekillerinin faaliyetlerini de etkisiz hale getirdiğini falan söylüyorlar. Tayland'da Haziran ayından beri başlayan öğrenci hareketleri son Eylül ayında hızlandı ve 6 Eylül'de Eylül başından beri giderek artan bir şekilde liselerde ve üniversitelerde öğrencilerin kraliyet monarşik meşruti monarşiyi gerçek anlamda meşruti hale gelmesini isteyen ve bu 2016'da başa gelen kral Rama 10 kısa adıyla uzun adını söylemeyeceğim onun yönetim tarzına karşı çok büyük bir tepki var. Biliyorsunuz Tayland'da kral tanrısal konumdadır ve ama genellikle gözükmez. Ama şimdi kral hem ordu üzerinde giderek daha fazla müdahalede olduğu gibi çoğu zaman Almanya'da yaşamasına rağmen karısı ve metresiyle beraber Almanya'da zamanın büyük bölümünü Almanya'da geçirmesine rağmen, niye Almanya onu bilmiyorum, Almanya'da geçirmesine rağmen yokluğunda kendine bir naip de bırakmıyor. Böyle bir naip bırakmamasına da tepki var ve 30 milyar dolar, ya milyon değil, 30 milyar dolarlık olduğu tahmin edilen, değerin 30 milyar dolar olduğu tahmin edilen bir kraliyet sandığı var ve bunun kullanımı tamamen kapalı. Niçin kullanılacağı, evet. Niçin kullanıldığı, neye harcandığı belli değil ve bunlara karşı olan tepkileri dile getiren gençler önce üniversitelerde hatta liselerde toplanırken geçtiğimiz hafta sokak hareketlerine dönüştüler ve bekledikleri kadar 100 bin kişi olmasa da 30 ila 50 bin kişi Tayland'da, Bangkok'ta krala karşı, kraliyetin bu yönetim tarzına karşı yürüyüşe başladılar ve evet. Bunun aslında da 6 Eylül'de kurulan lise öğrencisi 15 yaşındaki bir Taylandlı kızın kurduğu Bad Students, kötü öğrenciler hareketi de aynı zamanda bir tür Mayıs 68 havası taşıyor artık bu öğrenci hareketi. Evet. Yani okulda, liselerde üniforma giyilmesine karşı çıkıyorlar, zorunlu üniformaya karşı çıkıyorlar, saçlarının kesilmesine karşı çıkıyorlar, öğretmenlerin kendilerine aşağılayıcı davranmasına karşı çıkıyorlar, aşırı disipline karşı çıkıyorlar, eğitim sisteminin arkaikliğine karşı çıkıyorlar falan filan. Bir tür Mayıs 68 havası var özellikle bu liselerde, üniversitelerde. Ama şimdi 2006'da askeri darbeyle devrilen başbakanın partisinin o dönemdeki savunucuları, bazı dinleyicilerimiz 2006'da bu programı yaparken hatırlayacaklardı, kırmızı gömlekliler olarak anılırdı o dönemin başbakanı, Demokrat Parti başbakanının savunucuları. Onlar da sokağa inmiş durumdalar. 2016'da askeri darbeyle devrilen o başbakan Tahsin Şirinavatsa'nın kırmızı gömleklileri şimdi sokaktalar ve onlar da bir kraliyetin kaldırılması talebinde bulunmuyorlar ama bir gerçek anlamda meşruti parlamenter rejim olmasını istiyorlar. Biliyorsunuz şu anda bir eski darbeci general başbakan Tayland'da. Evet. Askeri yönetim büyük ölçüde sivil yönetimin üzerine binmiş durumda. Ta 1932'den beri devam eden bir askeri darbe, askeri müdahale, askeri yönetim geleneği var Tayland'da ve kraliyette büyük ölçüde, evet, buna dayalı olarak ayakta duruyor.
Hafta sonu Guardian'da hafta sonu Guardian'da bir haber vardı. 1973 yılında Tayland'daki öğrenci isyanının yıl dönümü olan 14 Ekim için kitle gösterileri ve genel grev çağrısı yapmışlar. 19 Eylül'deki eylemi örgütleyen öğrenci hareketi.
Aslında bir dizi geçmişle ilgili, evet dediğiniz doğru, bir dizi geçmişle ilgili simgesel hareket yapıyor öğrenci hareketi. Örneğin pazar sabahı, geçtiğimiz pazar sabahı saat 6.45'te 1932'deki Kraliyet Aleyhtarı darbe anısına 1936'da Kraliyet Sarayı'nın önüne çakılan özetle ülke kralım değil halkımdır diyen plaket daha sonra galiba bundan 10 sene önce falan yavaşça kaldırılmış. Pazar sabahı öğrenciler gene Kraliyet Sarayı'nın önüne tam o plaketin olduğu, çakılmış olduğu yere bir plaket çaktılar. Ve orada da bu ülke halka aittir, bize yanlış yere öğretildiği gibi krala ait değildir diyen bir plaket çaktılar. Evet. Öğrendiğime göre gazetelerden dün akşam gece saatlerinde yavaşça polisler o plaketi de kaldırmışlar. Bir semboller savaşı da yaşanıyor aynı zamanda dediğiniz gibi. Hı hı. Son olarak bitirmeden dün Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Konseyi toplantısı yapıldı. Bu Dış İlişkiler Konseyi toplantısı aynı zamanda önümüzdeki 24-25 Eylül'de yapılacak olan Avrupa Konseyi toplantısının hazırlığı niteliğinde biliyorsunuz ve burada Türkiye ile ilgili olası yaptırımlar da konuşulacak. Avrupa Konseyi Dış İlişkiler Konseyi'nin Konsilyum adını taşıyan Dış İlişkiler Konseyi'nin bu toplantısında bu sefer Türkiye ile ilgili bir karar doğrudan alınmadı ama Libya ile ilgili bir karar alındı. Libya'daki iki kişi ve insan hakları ihlalleri nedeniyle yaptırım kararı alındı. İki Libyalı kişi ve üç, biri Kazakistan, biri Ürdün merkezli Lübnan'da hareket eden bir gemi şirketi, biri Kazakistan'a ait bir havayolu şirketi ve bir de Samsun Limanı'na bağlı Avrasya Denizcilik Şirketi'nin ne ait yaptırım kararı alındı. Birleşmiş Milletler'in Libya'ya yönelik silah ambargosunu deldikleri gerekçesiyle Avrasya Denizcilik Şirketi'nin Haziran ve Temmuz 2020'de Libya'ya silah taşıdığının belirlendiği gerekçesiyle bir karar alındı. Ve biliyorsunuz Dışişleri Bakanlığı da hemen bu kararı protesto etti. Libya'ya yönelik Tobruk hükümetine, Hafter güçlerine yönelik ambargonun delinmesine karşı tedbir alınmıyor. Sadece bu meşru hükümete yapılan destekler ve karşı tedbir alınıyor. Bu iki yüzlüktür falan dedi ama zannediyorum Ürdün merkezli Lübnan'dan hareket eden gemi Trablusgarp tarafına değil galiba Tobruk tarafına silah götürdüğü için geçtiğimiz Ocak 2020'de kendisiyle ilgili bir yaptırım kararı alınmış durumda. Yaptırım kararları kişilere yönelik Avrupa sınırları içine girdiğinde tutuklanma veyahut girememe daha doğrusu ve Avrupa sınırları içindeki varlıklarına el konulması, dondurulması ve tüm mali ilişkilerin, üçüncü kişilerin bu şirketle mali ilişkilerinin yasaklanması anlamına geliyor. Ama önümüzdeki 24-25'te Türkiye ile ilgili çok önemli yaptırım kararları olacağını zannetmiyorum şimdilik. Yalnız şöyle bir şey, o da hoş olmayan bir şey. Kıbrıs yönetimi, Kıbrıs devleti, Avrupa Birliği üyesi olan Kıbrıs devleti bu 24-25 Eylül'de Türkiye ile ilgili ciddi yaptırımlar kararı alınmazsa o konseyde Belarusya ile ilgili Belarusya'ya yönelik Lukashenko'nun yönetimine yönelik yaptırımlar kararını veto edeceğini duyurdu.
Evet.
Bu da hoş bir şey değil. Yani bir ülkeye yaptırım yapmıyorsanız öbürküne de cezalandırmayacaksınız diye böyle bir denklik kurmaya çalışmak biraz da Avrupa Birliği'ndeki o pazarlığı biraz pazarcı pazarlığına benziyor maalesef. Bu da siyasi anlamda, etik anlamda insanı düşünmeye sevk ediyor doğrusu.
Evet, bu aynı toplantıda da zaten bunu dile getirmişler. Dolayısıyla bu AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell de açıklama yapmış. Bu nedenle bir karar alamadık Belarus'a yaptırımlar konusunda deniyor.
Evet. Gerçi şimdi onu Avrupa Konseyi'nde Avrupa Dış İlişkiler Konseyi'nde çok ciddi kararlar alınmayacağı biliniyordu bu açıdan. Pazarlıklar esas şimdi devam edecek. Esas konseyde karar alacak. Çünkü Avrupa Dış İlişkiler Konseyi'nin kararlarının ötesinde Avrupa Konseyi'nin kendisinin münhasıran karar alma imkanı var. Ama maalesef böyle bir al gülüm ver gülüm, al ver pazarlığı içinde insan hakları da bu pazarlığın bir parçası haline geldiğini görmek son derece hayal kırıcı, ümit kırıcı diyelim.
Evet. Peki çok teşekkür ederiz Ahmet Bey.
İyi günler.
Haftaya
görüşmek üzere.
İyi günler.
Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.
Merhabalar Güven Bey, günaydın.
Günaydın Özdeş.
Günaydın Güven Bey, merhaba.
Günaydın Can.
Evet, herhalde geçen hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Evet, bu komplolar işi biraz uzadı ama yani dallanıp budaklanıyor. Artık son kısımlarındayız aslında. Son bir bölüm eklemek istiyorum komplo kurgularına inanma eğilimi konusunda. Daha önceki programlarda mesela evrimsel biyolojiden bahsettik, düşüncenin duyusal algı dolayı komplo eğilim konusunda bir potansiyel içerdiğinden bahsettik. Daha sonra birey oluşumu sürecinde, yani bebeklikten yetişkinliğe geçen dönemde nasıl bazı zihinsel işte kestirmeci alışkanlıklarımız yer etmesiyle komplo kurgularına daha belki eğilimli hale geldiğimizden konuştuk filan. Bunlara bir şey, bir de tabii geçen hafta duyguların etkisiyle, duyguların güdümünde düşünceleri nasıl yönlendirilebileceğinden filan bahsetmiştik. Ki orada da söylediğim gibi işte bir mazeret bulma ya da inkar etme gerçeklerle yüzleşip bunun sıkıntısını yaşamaktan daha kolay geliyor ve hep o yola doğru gidiyoruz. Bunlara bir faktör daha bu hafta eklemek istiyorum. Ki bunu da gelecek hafta yapacağımız programa köprü olsun diye anlatmaya karar verdim. Çünkü gelecek hafta iki konuğumuz olacak. Antropolog Ayşe Çavdar ve siyaset bilimci Aysu'da Kölemen. Bir tür komplo kurgusu olarak kıyamet anlatılarından bahsedecekler. Evangelist Hristiyanların ve IŞİD'in özellikle merkezde tuttuğu ve taraftarlarını işte bir araya getirmek için kullandığı en önemli anlatı unsurlarından bir tanesi bu kıyamet hikayesi. Ondan bahsedilecek. Ben de biraz oraya doğru şimdi gitmek niyetindeyim. Bu bahsedeceğim komplo kurgularına belki bizi daha eğilimli kılan faktör aslında daha genel olarak hayatımızın hem düşünme hem davranış biçimlerinde rol oynayan bir faktör. Zaten yani ben bu konu üstüne, bu komplo kurguları üstüne bir program yapayım diye epey bir zamandır düşünüyordum. İşte bulabildiğim ne varsa okudum. Hiçbir şey benim için tatmin edici olmadı. Bunun nedenini şimdi biraz daha iyi görüyorum. Çünkü yalnızca komplo kurgularına eğilimli olmanın kendi başına bir açıklaması belki yok. Komplo kurgularına bizi eğilimli kılan bir düşünce tarzı ya da dünyaya bakış alışkanlığı ya da bir zihniyet söz konusu ve bu zihniyet başka yerlerde de aslında tezahür ediyor, kendini gösteriyor. Hani başka her konuda böyle pırıl pırıl fikirlere sahibiz de tek komplolara inanmak konusunda özellikle hassasız ya da kırılganız gibi bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla komplo kurgularına inanma eğiliminden bahsettiğimiz zaman belki teknik olarak komplo kurgusu diye nitelendirilemeyecek başka zihinsel alışkanlıklarımızdan da söz etmemiz gerekiyor ister istemez. O yüzden de konu biraz genişlemiş durumda aslında. Bugün bahsedeceğim şey de biraz öyle. Genel hat itibariyle ben buna çift hatlı bilişsel tutum adını verdim. Böyle pek de cazip bir isim sayılmaz aslında. Daha iyi bir şey de bulamadım. Şunu kastediyorum. Çoğunlukla dünyevi olanla uhrevi olanı birbirine karıştırıyoruz. Karıştırmamamız gereken yerlerde de karıştırıyoruz. Uhrevi işte biliyorsunuz ahirete dair filan demek. Burada ben aslında biraz daha geniş bir şey söylemek istiyorum. Ama ruhani kelimesi de pek uygun düşmüyor. Doğal olanla doğaüstü unsurların birbirine karıştırılması diyelim. Yani bazı şeyleri işte eşyanın tabiatı cinsinden, maddenin davranışı ve doğası cinsinden açıklamak mümkün. Bazı başka açıklamalarda ise onun ötesine giden bir dışsal güçten, belki fiziksel olmayan bir prensipten bahsetmek durumunda kalıyoruz ve bunlar birbirine karışıyorlar zaman zaman. Hemen bir örnek vereyim. Eski zamanlarda biliyorsunuz el yazması kitapların başına özellikle ya kebikeç yazılırmış. Bu bir tılsım ve kitapları işte o kitapların kağıdını ya da parşömenini yiyecek olan böceklerden koruduğuna inanılıyor. Nereden geliyor? Orada da rivayet muhtelif. İşte Süryani inancında bir kebikeç isimli bir tanrı ya da bir melek olduğu düşünülüyor. Bu böceklere hükmeden bir melek. Siz işte kebikeçten medet umuyorsunuz, ondan yardım istiyorsunuz. Böcekleri kitaba zarar vermesini engellesin diye kebikeçin ismini anıyorsunuz kitabın başında. Ya da aslında bir başka inanışa göre mürekkep elde edilen ama böceklerin hoşlanmadığı, hatta bazı böcekler için zehirli olan bir bitki var. Bunun adı kebikeç. Buradan evrilerek işte bu böceklerin tanrısına ya da meleğine doğru evrilmiş bu kavram. Her halükarda bu el yazması kitapları böceklerin hoşlanmayacağı türde bir mürekkeple yazıyorlar. Ama bir de başına ya kebikeç diye bir tılsım koymayı ihmal etmiyorlar. Bu günümüzde artık pek kullanılmayan bir pratik. Yani işte ne bileyim, matbaada kitap basılırken kitapların ilk sayfasına kimse ya kebikeç yazmıyor ya da bir tılsımdan orada medet ummuyor ama bu pratiğin kendisine bakacak olursak, benim bu çift tatlı ya da işte iki yoldan ilerleyen inanç sistemlerinden ne kastettiğim biraz belki daha iyi anlaşılabilir. Ya da dünyevi olanı, uhrevi olanı karıştırmaktan. Böceklerin hoşlanmayacağı bir mürekkep bulup bunu kullanmak, doğada bulunan unsurlarla hareket etmek ve bir durumu, işte böceklerin verdiği zararı böyle açıklamak demek. Ya kebikeç yazmak ise doğaüstü bir şeyden medet ummak, ondan yardım istemek anlamına geliyor. Bu ikisi aslında birbirinden tabii çok farklı şeyler ama ikisini bir arada kullanmak aslında çok yaygın bir alışkanlık. Bizim ülkemizde özellikle buna her alanda, işte her attığımız adımda rastlayabiliyoruz. Yani mesela evimizin kapısında, girişte, işte kapının üstüne bir muska asıyoruz. Evi korusun kötü şeylerden, talihsizliklerden, belki hırsızlardan da korusun diye. Ama aynı zamanda işte gidip para verip en pahalı ve en sağlam kilidi de alıp takıyoruz. Yani muskayı oraya astık diye tamam, artık kimse girmez, dolayısıyla kilitlemeye de gerek yok demiyoruz. Ama kilide de tek başına belki güvenmiyoruz, muska da asmak istiyoruz. Yani ne yardan vazgeçiyoruz ne serden vazgeçiyoruz, böyle bir durum. Malum eşeği sağlam kazağa bağlamak diye bir deyiş vardır Anadolu'da. Bu da biraz onun gibi bir şey. Yani hem dua ediyoruz bir yandan, işte eşeği çaldırmayalım diye, ama sağlam kazağa da bağlamak gerekiyor. Şimdi bu alışkanlık, yani bu dünyevi olanla uhrevi olanı birbirine karıştırma alışkanlığı aslında Türkiye'ye özgü bir şey değil. Bilim tarihine baktığımız zaman mesela bu Orta Çağ'da kendi içine kapanmış çok acayip bir yüzyıllar boyu geçen bir dönemin ardından gelen Rönesans döneminde, yani 15. ve 16. yüzyıllarda bunun çok yaygın olduğunu ben her fırsatta görüyorum. Yani bir yanda Rönesans'ta işte böyle bir patlama yapan bilimsel bilgi, sanat, müzik, yaratıcılık söz konusu. Bir yandan da bu bilimsel bilginin bilgiyle iç içe geçmiş, işte büyü, ruhlar, cinler, periler, pek çok başka unsurlar da söz konusu. Yani doğal ve doğaüstü unsurlar iç içe geçmiş durumda. Ve bu yalnız kültürde değil, bilim insanlarında da. Yani bir yüzyıl sonra bilimsel devrimi gerçekleştirecek olan, oradan sonra da işte Avrupa'nın aydınlanma dönemini tetikleyecek olan insanların düşüncelerinde de bu böyle. Dünyanın belki en büyük bilim insanlarından bir tanesi Isaac Newton. İşte bir yer çekimi kanunlarını buluyor ya da kütle çekimsel kanunları bugün kullandığımız adıyla. Ama Newton bütün bu çalışmalarının yanı sıra mesela uzun saatlerini, günlerini, aylarını simyaya ayırıyor. Simya biliyorsunuz kimyadan doğma ya da bazı insanlar aslında kimyanın simyadan doğduğunu düşünüyorlar. Metallerin bir şekilde birbirlerine dönüştürülebileceği prensibiyle hareket eden bir bugün artık sahte bilim ya da çakma bilim diye düşünülen ama zamanında bilim olduğu varsayılan bir çalışma alanı. İşte eğer siz bir şekilde bakırı mesela altına dönüştürmeyi becerebilirseniz kimyasal bir takım süreçler sonucunda. Bu tabii yani Newton'un asıl derdi bunu böyle yapıp para kazanmak değil, başka bir şeyi anlamaya çalışıyor. Doğa hakkında bir bilgi sahibi olmaya çalışıyor ama o zamanlar kimyanın bu kadar rağbette olmasının tabii asıl nedeni kısa yoldan zengin olabilmenin de yolunu gösteriyor olması. Her neyse Newton'un simya ile niye bu kadar uğraştı? Yani bu adamın işi gücü yok mu? Tabii ki var ve çok ciddi bilimsel çalışmalar yapıyor. Ama bugün tamamıyla sahte bilim olduğu düşünülen bir konuda saatlerini ayırmış olması aslında bu tür dünyevi olanla uhrevi olanın kendi Newton'un kafasında da karman çorman iç içe geçmiş olmasıyla alakalı. Bunu şimdi daha uzun boylu burada anlatmaya çalışmayayım ama benim en azından edindiğim izlenim böyle ve o dönemin hemen her düşünüründe bunu görmek mümkün. Şimdi buradan Türkiye'ye geleyim. Geçen hafta mesela tarikatlardan, cemaatlerden bu tür yapıların üyesi olmanın psikolojik yapısından biraz bahsetmiştim. Burada şöyle bir sonuç belki çıkartılabilir ama doğru değil, çıkartılmaması lazım. Yani bu cemaat üyeliği, psikolojisi işte ya da cemaat üyeliği yalnızca psikolojiyle yani bireysel motivasyonlarla, kaygılarla açıklanabilecek bir şeymiş gibi bir sonuç oradan çıkıyor olabilir. Öyle değil, öyle düşünmüyorum. Yani geçen hafta işin psikoloji kısmına baktık ama... Özellikle bu dünyevi olanla uhrevi olanın sürekli birbiriyle karıştırılıyor olmasını da göz önüne alırsak tarikat ve cemaat üyeliğinde bir başka motivasyonun da yani bir takım uhrevi motivasyonlar söz konusu haliyle işte bir kendinize ahiret için rehberlik edeceğini düşündüğünüz size bir insan buluyorsunuz. O tarikatın şeyhi işte ona hizmet ediyorsunuz ne isterse yapıyorsunuz filan falan. Fakat tarikatların var olmasını açıklayan tek unsur aslında bu değil. Uhrevi motivasyonlardan ibaret değil. Tarikatlara üye olan insanlar son derece dünyevi meselelerde de aslında destek buluyorlar ve bu desteği istedikleri için ya da bu desteğe ihtiyaç duydukları için de o yapıların içinde yer alıyorlar. Yani siz işte bir ihale almak istiyorsunuz ya da çocuğunuzu işe sokmak istiyorsunuz, yargıda bir davanız var bir türlü hallolmuyor filan. Bir takım dünya nimetlerinden yararlanmak istiyorsunuz.
Ya da dayanışmaya ihtiyacınız oluyor.
Ya da yani, dayanışmaya
ihtiyacınız siyasal oluyor. Siyasal İslam'ın önemli bir şeyidir, yönüdür. Evet.
Yani son derece dünyevi konularda bir takım desteğe ihtiyacınız, desteklere ihtiyacınız var. Bu da sizi aslında cemaatlere ve tarikatlara bağlayabiliyor. Yalnızca uhrevi motivasyonlarla ya da kaygılarla hareket ediyor değilsiniz. Bu bütün cemaatlerde ya da tarikatlarda böyle değil. Yani geçen hafta bahsettiğimiz işte çeşitli UFO tarikatları var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bir tanesini biraz anlatmıştım. Bu tarikatın üyeleri bir uzay gemisi gelecek, onları başka bir hayata taşıyacak diye ne var ne yoksa işte mallarını, mülklerini hibe ediyorlar ya da satıyorlar, işte eşlerinden ayrılıyorlar, işlerini bırakıyorlar filan. Yani dünyada tek bir kul olarak dımdızlak bir şekilde işte uzay gemisinin gelmesini bekliyorlar, bir araya toplanmışlar filan. Bu insanların pek bir dünyevi çıkarları bu işten yok gibi gözüküyor. Zaten dünyevi çıkarların bir önemi olmadığını düşünüyorlar. Ama bence bütün tarikatlara ve cemaatlere genelleştirilebilecek bir şey değil. Yani benzer bir şeyi mesela tasavvuf tarihine baktığımızda da görüyoruz. Şimdi Konya'daki Mevlana Müzesi'ni mesela ziyaret ederseniz orada dervişlerin bu dünyada sahip oldukları tek mal mülk olan işte bir tahtadan oyulma bir kap, bir tahta kaşık, bir de belki bir tahta asa yürürken kullanmak için. Bir de işte başka mesela köylere, kasabalara girdikleri zaman köpekler saldırıyormuş ona karşı, onlara karşı kendilerini korumaları için falan. Başka da pek bir şey yok. Yani dervişlik böyle bir şey. Tasavvuf her ne kadar tasavvuf dinlerden ve coğrafyalardan bağımsız olarak evrensel bir takım niteliklere de sahip. Çünkü çok benzer şeyleri mesela Uzak Doğu Asya ülkelerindeki çeşitli Budist müzelerinde de ben gördüm. Orada da Budist rahiplerin işte bir tahta kapları var. Kendilerine ait hiçbir mülkleri yok bundan başka. Bu kapla ya işte insanlardan yemek dileniyorlar. Dileniyorlar dedim, bunu utanılacak bir şey olarak görmüyorlar. Tam tersine aslında bir nefs terbiyesi için yapılması gereken bir şey olarak görüyorlar. Şimdi bunları yani tasavvufun belki asıl özgün olarak tasavvufu ortaya çıkartan motivasyonlar bunlar olabilir ama günümüzde durum bu değil. Günümüzdeki cemaatlere, tarikatlara, Türkiye'dekilere özellikle mesela baktığımız zaman dünyevi motivasyonların, dünyevi kaygıların öne çıktığını ama tek başına da yer almadığını, hep ruhani bir takım kaygılarla, motivasyonlarla bir arada gittiğini görüyoruz. Bence burada en ilginç örneklerden bir tanesi Fethullah Gülen cemaatidir. Yani bu başarısız darbe girişiminden sonra 2016'dan sonra yaklaşık 4 yıldır dağılmış durumda gibiler. En azından açıkta gözüktüğü kadarıyla ama biraz ondan öncesini hatırlayalım. Yani 2016'dan önceki 10 senede mesela müthiş bir tahakküm ve egemenlik oluşturmuşlardı. Yani Fethullah Gülen cemaatinin istemediği hemen hiçbir şey olmuyordu. Yargıda da olmuyordu, işte askeri kurumlarda da olmuyordu, sınavlarda da olmuyordu, ihalelerde de olmuyordu. Dünya niyetlerinin hepsine ya da dünya meselelerinin hepsine ipotek koymuş vaziyettelerdi. Ama tabii bundan ibaret de değil. İşte cemaate iyi hizmet etmiş insanlar Fethullah Gülen'in işte terli bir atletiyle ödüllendiriliyorlar ya da ağzını sildiği kirli peçeteyle filan. Siz bu peçeteyi işte hayattaki en değerli mülkünüz gibi tutuyorsunuz, yastığınızın altında saklıyorsunuz filan. Fakat bunda da yetinmiyorsunuz. Bir yandan da mesela ihale almak da istiyorsunuz. Ya da işte çocuğunuzu sınavı geçemediği halde bir işe sokmak da istiyorsunuz. Bu dünyevi unsurlarla uhrevi unsurların bu şekilde birbirine harmanlandığı ve hangisinin nerede başlayıp nerede bittiğinin sınırlarının belirsizleştiği bir alandı bence Fethullah Gülen cemaati. Bu konuda bu darbe girişiminden sonra işte Fethullah Gülen cemaati ne üye olmanın psikolojisi üzerine birkaç program yapmıştım. Bazı detaylar orada var. Fakat genel olarak şunu söyleyeyim. Türkiye'de üzerinde yeterince çalışılmamış ve anlaşılmamış bir yapı olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok nevi şahsına münhasır ve sistematiklik ve sinsilik anlamında bir arada son derece başarılı bir örgütlenme aslında. Türkiye'de eşi benzeri yok. Yani hiç kendileriyle yan yana durmayacak insanları sokağa çıkartıp kendi bir takım gizledikleri projelerinin taraftarlığını yaptıracak kadar aslında karşı tarafın psikolojisini anlayabilen bir yapı, uzun soluklu bir yapı, böyle yani aylarla ya da yıllarla değil, 10 yıllarla ölçülebilen bir projenin içine girmiş vaziyettelerdi filan falan. Neyse, yani buralarda aslında bence çalışılması ve anlaşılması gereken çok şey var. Onlar öylece anlaşılmadan duruyor. Ama en azından bizim bu haftaki konumuz için işte dünyevi unsurlarla uhrevi unsurları birbirine karıştıran, aralarındaki sınırları belirsizleştiren bir cemaat olduğunu, bir alan olduğunu Fethullah Gülen cemaatinin söyleyebiliriz. Bütün bunları söylüyorum çünkü gelecek hafta konuşacağımız bir komplo kurgusu olarak kıyamet anlatıları meselesi de aslında tam buradan hareketle anlaşılabilecek bir şeyler. Bir anekdotla o zaman şimdi bu programı bitireyim. Benim Amerika Birleşik Devletleri'nde tanıdığım bir insanların işte son derece bağnaz, evangelist, Hristiyan bir büyük annesiyle büyük babası birkaç kez karşılaştığımızda ayrılırken bana hep aynı şeyleri söylüyorlardı. Şöyle diyorlardı, titrek bir sesle, bunlar böyle 80'li 90'lı yaşlara basamak dayamış, merdiven dayamış insanlar. Bir dahaki görüşmemizde artık Hazreti İsa'nın huzurunda bir arada olacağız diye ümit ediyorum falan diyordu o büyük baba. Tabii yani büyük baba ununu elemiş, eleğini sermiş, asmış falan, bir an önce Hazreti İsa gelsin de yani kıyamet kopsun ya da neyse Mehdi insin. Ne olacaksa olsun diye bekliyor. Bense daha dünyada yapmak istediğim işler var. Dur bakalım, acele etmeyelim diyesim geliyor ama tabii onu demiyordum. Yaşlılara saygıda kusur etmemek için. Burada fakat bunu anlatıyorum çünkü burada da dünyevi olanla uhrevi olanın yine birbirine karışması gibi bir durum var. Şimdi diyelim sahiden, bunu da gelecek haftanın kıyamet hikayesine bağlayarak bitireyim. Gerçekten Hazreti İsa geldi ve biz de huzuruna çıktık. Şimdi bu büyük babanın aklındaki şey, hayal ettiği şey, işte kendisi, eşi, çoluğu, çocuğu, belki hadi beni de aldı oraya, 3-5 kişi, Hazreti İsa oradayız filan, beraber küçük bir grup olarak artık sohbet mi ediyoruz, ne yapıyorsak. Oysa bu dünyada 7 milyar kadar insan var, değil mi? Bunların hepsinin bir araya toplanması lazım. Bir de eğer reenkarnasyona filan inanmıyorsanız başka bedenlerin içine girmemiş olan ve beklemekte olan ruhlar var. Yani ölmüş olan bedenlerden ayrılmış ve beklemekte olan ruhlar. İnsanlığın, insanlık tarihinin başından beri kaç kişi toplam yaşadı, öldü, bunun hesabını bilmiyorum ama bütün onların, her bir bireyin bir ruhunu da tekrar bir vücutta yapılandırıp ortaya çıkartacaksanız eğer, ki bu da din felsefesinde çok tartışılan bir konudur. Yani işte bu ruhlar yeniden bir vücuda kavuşturulacak mı, yoksa fiziksel olmayan bir alanda bedensiz olarak mı var olacaklar? İşte cennette ya da cehennemde, ahirette bedenli mi bedensiz mi bir varlık içinde olacağız filan diye, genellikle bedenli olacağı düşünülüyor. Orada da başka tür tabii sorunlar var. Şimdi biraz uzaklaşıyorum ana konumuzdan ama bedenli olacaksak hangi beden içinde olacağız? İşte ölmüş olduğumuz andaki bedene mi geri döneceğiz, yoksa gençlik bedenimize mi geri döneceğiz? gençlik bedenimize geri dönersek, ben mesela ahirette anneannemi bulmak istiyorum. Anneannem halbuki 20 yaşındaki bedeniyle ortalıkta, ya da belki çocuk bedenine sahip olmak istiyor ki o da kendi anneannesiyle görüşsün istiyor, çocukluğunu hatırlasın istiyor falan. Bu sorular nasıl çözülecek? Bunlar belli değil. Yani insan psikolojisinin karmaşıklığı yüzünden aslında burada bir müşteri memnuniyeti yaratmak bana imkansızmış gibi geliyor bu hikayenin içinde. Fakat her halükarda şunu söyleyeyim, burada da tersinden bir karışma söz konusu. Yani uhrevi bir anlatı var ama biz bunu son derece dünyevi varlıklar olduğumuz için, bedensel varlıklar, fiziksel varlıklar olduğumuz için bunu bu terimlerle anlıyoruz ve böyle olunca da işte bu tür sorular karşımıza çıkıyor. Nasıl cevaplayacağımızı da bilemiyoruz. İlahiyat felsefecileri işte yatıp kalkıp bunlarla uğraşıyorlar, buna bir cevap vermek için diyeyim ve böylece bu haftanın konusunu da toparlamış olayım. Haftaya Ayşe Çavdar ve Aysu'da Kölemen'le bu çizgiden devam ediyor olacağız.
Peki, çok teşekkür ederiz Güven Bey.
Peki, ben teşekkür ederim.
Görüşmek üzere efendim.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere, hoşçakalın.
Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.
Evet, bugünkü Açık Gazete'nin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ben Özdeş Özbay, Can Tonbil ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Andrei Gritsko da bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
Günaydın.
Günaydın.